Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem
Ayrım 8.
Bey'in bu hali pek fena halde canı sıkıldı. Bu dakikadaysa beyefendi, alemi hakikatin dehşetnak bir vartasından güçle kurtuldu. Çünkü nüsetgahı hayali de elmas arabanın yanında bulunan beyin fikir ve endişesi olup, kendisi ise alemi hakikatte gene mahut sarı arabasıyla kırları dolaşıyordu. Farkın umulmadık bir yerinden saatinin nagihan görülmesiyle perilerin, kuğuların içine aşık düştüğü dakikalarda Bihruz Bey'in sarı arabası, Haydarpaşa'dan uzun çayıra doğru giden yolun sağında 10 metre umkundaki bir uçurumun hizasına gelmişti. Bey saatire hiddetinden elindeki terbiyeleri sağına doğru çekerek hayvanları uçuruma sürerken, geride bulunan koşe hemen bir mevkine sıçrayıp terbiyelere sarılarak hayvanların başlarını doğrultmaya muvaffak oldu. Bey de bu sayede hem uçuruma gitmekten hem de parktan dışarıya çıkarak satirin tacizatından kurtuldu. Çarşamba akşamı Bihruz Bey biraz neşesizdi. Çünkü sarı arabanın geçirdiği tehlike münasebetiyle kendini parktan çıkarmaya muvaffak olmuşsa da satiri zihninden def etmeye muktedir olamıyordu. Acaba küçük hanımın keşfiyle gerçekten bir relasyonu mu var? Öyleyse yazık ona. Lakin bana niçin baktı? No, non est possible. Beni bahçeye çağırsın, lakın kenarında dursun, bana pırlantalar yuvarlasın, benden çiçek alıp göğsüne taksın, o kadar iltifat nameler filanlar etsin. Sonra da keşfinin haset, haset diye bağırması üzerine işte burası fena. Ne kadar bozuldular, ne kadar çabuk landoya girdiler. Cuma günü kaçta gelirsiniz dedim de cevap bile vermedim. Giderken bir adio demeli değil miydi? Daha sonrası daha fena. Çarçabuk nereye gittiler bunlar? Aramadığım yer kalmadı. O aralık keşfi defile etti. Demek ki ne münasebet. Keşfi gibi bayağı bir garsone impossible. Ama bakalım yarın değil, öbür gün sözünde duracak mı? Bakalım keşfi de gelecek mi? Of, ne kadar başım ağrıyor. Oh, benim sevgilim. Söyleyiniz bana ki beni sevmiyorsanız bari onu da sevmiyorsunuz ya. Görüyor musunuz ne kadar sufrans içindeyim? Bana merhamet ediniz. Bana ki sizi adore ediyorum. İşte huzurunuzda diz çöktüm. Bir kelimecik. Hayır, beni sevmiyorsunuz. Ah, ne kadar semavi bir güzelsiniz. Aylon ön beze. O ne? Şimşek. Mon Dieu. Gökyüzü ne kadar karanlık. Rüzgar da çıkıyor. Bora bora. Burask. Yağmur. Vah vah. Sonra ne olacak? Yarın perşembe. Öbür gün cuma. Hava böyle kalırsa. Ay ay. Kelpülüğü toransiyel. Yağmur değil tufan bu. Eyvah. Cuma günü göremeyecek miyim? Mektubumu veremeyecek miyim? Of başım. Bihruz Bey'in bu endişeli tefekküratı, bu acıklı tahayyülatı dineden sonra gece saat 2:30 sularında salonun fener bahçesinde nazır bir penceresi önünde cereyan ediyordu. Biçare Bey'in park imajinerindeki perilere, kuğulara, aşıplar salmakla nihayet Bihruz Bey'i bir ürküntüyle oradan meyusen çıkmaya mecbur eden Satır Bey'in zihnine girmeye de yol bularak, 2 saatten beri biçareyi bir huzur edip dururken havanın kararması, şimşekler çakması, fırtına vuku, şiddetli yağmurun üzülü, zavallı aşıkı hasretlediği, bütün giriftarı yeis ve elem etmişti. Bey penceresini kapadı. Yağmurun kesilmesini saatlerce bekledi. Yağmur dembedem şiddetini artırıyor, fırtına kıyametler koparıyor, şimşekler çakıyor, etrafa sayıkalar düşüyordu. Bu halde saat 6'ya geldi. Bey hepsi birbirinden müziç endişelerinden zihnini kurtarıp da hareme gitmeyi hatırına getiremiyordu. Michel Ağa 2-3 defa salona girmişse de vaktin geciktiğinden dolayı observasyon etmeye cesaret edememişti. Halbuki beyefendinin saat 6'lara kadar hususiyle böyle yürekleri heyecanı giriftar eden bir fırtına gecesi, içeriye girmemesi valide hanımefendiye, dadı kalfaya başka başka meraklar vermişti. Bey önünden bir türlü ayrılamadığı pencereden alemi tabiatın hal ve manzarayı dehşet averini muzdaribane temaşaya mehkufken, dadı kalfa başında bir örtüyle salonun kapısı önünde zuhur etti. Beyim, hala oturuyor musun? Hanımefendi de ben de merak ettik. Bu ne yağmur beyciğim? Sorma, bu yağmur değil, delüj. Gerçek pek delice yağıyor. Ortalığı sel basacak. Galiba yakınlarda bir yere de yıldırım düştü. Valide yatmadı mı? Hayır. Misafirler vardı. Bitişikler. Şimdi gittiler. Nasıl gidebildiler? Beklediler, beklediler. Yağmurun deneceği yok, gittiler. Hanımefendi çok üzerlerine düştü kalınız diye ama kalmadılar. Saat kaç acaba? Saat 7'ye geliyor. Gerçek 6:30-5 var. İçeri girmeyecek misiniz? Sen git mumları yak. Ben de geliyorum. Bilhakika dadı kalfa çekildiği gibi Bihruz Bey de yerinden kalktı, doğruca yatak odasına gitti, soyundu, mumlarını söndürdü, yatağına girdi. Diğerinin üzerine yorganı çektiyse de gürültüyü işitmemek kabil değil. Halbuki Bihruz Bey'in akşamdan beri tutturduğu hırçınlık sebebiyle takattan düşen tıflı aşkbazı hayalisini uyutmak için tabiatın bu feryadı ızdırabı korkunç ve fakat müyesser bir ninni hükmünü icra ediyordu. İşte Guşi Metuşu bu ninniyi dinlediği kadar Dide-i Satir dahi ve yüzün fanusu üzerinde nümayan Zühre-i Bürehne-i Peykeri temaşa ede ede Behruz Beyefendi Alemi Yakazan'ın dağdahi ruh versasından tamamıyla azade olan Alemi Hab'ın Nuşine müntekil olduktan sonra Muzallal ve Muattar hiyabanlardan geçerek Mahut, Nüsetgâh-ı hayalinden daha mükemmel bir parka dahil oldu. 12. Behruz Bey ertesi sabah saat 2'ye doğru gözlerini tatlı uykudan açtığı zaman odanın içerisini ziya içinde görünce bir heyecanı fevkalade-i sürur ile yatağından fırladı, pencerelerin perdelerini kaldırdı, bir pencere açtı, dışarıya doğru bir baktı. Nazarına maruz olan manzara-i letafet geceki halin zıttı tamı idi. Geceleyin tehevvürler, şiddetler içinde ağlayıp feryat eden Dilber-i Nazenini, tabiat etrafında henüz kurumamış olan gözyaşlarından dolayı mahcubiyetini ketmedemediği halde latif latif tebessüm ediyordu. Birkaç saat evvel afakı kamilen ihate eden kara bulutlardan çehre-i handını semada bir leke bile yoktu. Ağaçlar, çimenler, dağlar, taşlar yıkanmış, toprakların tozları basılıp yerler Çamlıca ve civarı kırlarına mahsus sarılığı almıştı. Güsun ve evrak-ı eşcar üzerinde yığın yığın duran elmas pareler, nesimi aheste hübubun eden tehziziyle yerlere dökülür, tabiatı nurlar, sürurlar içinde görmekle bu kudreti cemile-i Rabbi kainatı takdisen şaikane selâhız-ı nagamat-ı tehlil etmekte, rübuda saman olur tuyur-ı mübareke, kendilerine aramgâh-ı safa ittihaz ettikleri, eşcar-ı hazaret hisarın birinden diğerine uçar, aksan-ı elmas hisarın birinden diğerine konardı. Dağların yeşil renkleri, üzerindeki asitari grubarın sıyrılmasıyla, bazen daha ziyade koyulaşmış, bazen daha ziyade açıklığa dönmüş, yani rengi dil peziri tabilerini bulmuş idi. Behruz Bey, bu asar iptihacı tabiatı yarım saat temaşa etti. Güneşe baktıkça öpeceğe geliyordu. Çünkü kaç günlerdir hatretkeşi bulunduğu mah-ı didarı dili aramını, bu güneşin sayesinde görebileceğini takdir ediyordu. Ne kadar güzel, ne kadar parlak, güzel natür. Bugün o da aynı benim sevgilim gibi blond. Demek ki yarın kendisini göreceğim. Evet, yarın mutlaka gelir. Arizemi takdim ederim. O da elbet hüsnü kabul der, eğer bizim zevzeklerine bir entrik yapmazsa. Bakalım talih ne gösterir. Behruz Bey o sevinçle bermutat hazırlandı. Tuvaletini yaptı, kahvaltısını yedi, Dadı Kalfa ile beş uşağını mülatafalardan sonra selamlığa çıktı. Odasına girdi, yazıhanesinin gözünü açtı. O gözün içinde mahfuz bulunan muhabbetname-i Mahud'u eline aldı. İçindeki komplimanları, santimanları bir daha görmek istediyse de mektup kapanmış, mühürlenmişti. Açmaya kıyamadı. Tekrar göze bıraktı. La la la la la la la la la la. Monsieur Pierre ne iyi adamdır. Bugün şu latif hediyeyle beni memnun etmek için dün mahsus darıldı diyeceğim geliyor. Bakalım daha neler var. Bakalım bizim brav şövalye de Foblas daha neler diyor. Profesör Pierre'in hediye ettiği kitabı musavver Behruz Bey'in pek kıymetlisi olduğundan parkta bulunmadığı zamanlar bunu mütalaayla tenviri hayal ederdi. Gene kitabı derdestle evvela resimlerini belki 50. defa olarak temaşa ile ötesinden birisinden okumaya başladı. Ve bu lezzetli mütalaaya gereği gibi dalmıştı. Odanın kapısı yavaşçacık vuruldu. Tık tık. Antre. Kapıya vuran Michel'di. Elinde bir gümüş tepsi, tepsinin içinde üzeri Fransızca yazılmış bir mektup vardı. Mektubu beye arz etti. Ve mektubu alıp açmaya uğraşırken kucağındaki kitap yere düştü. Michel hemen eğildi, kitabı yerden alırken kitap açıldı. En parlak tasvirlerden biri meydana çıkıverdi. Michel de bunu gördü. O zaman bey kitabı uşağın elinden almakla beraber biçareyi haksız olarak ''Hayvan herif, defol oradan!'' diye hem tekdir etti hem de yanından kovdu. Gelen mektupsa sarı arabayla bakla kırı hayvanların bedeli mukarrere olan 418 ve bunların masarifi nakliyesi bulunan 49 ki ceman 467 liradan baki kalan 150 liranın 4 ay içinde mukassatan tediyesi meşrut olarak birinci taksit zamanının hulülüne daha 15 gün var ise de paraya lüzum olduğundan Behruz Beyefendi birinci taksiti şimdiden inayet buyururlarsa mucibi memnuniyet olacağına dair ve Beyoğlu'nda mukim fabrika sahibi komisyoncu Jack Kondoraki imzasına haviydi. Behruz Bey bu mektubun kıraatinden pek hoşnut kalmadı. Çünkü evvela Les Aventures de Chevalier de Foblas'ı tatlı tatlı okurken onu elinden bırakmaya mecbur oldu. Saniyen kitabın mahremane resimlerinden bir tanesini o Michel olacak embesil gördü. Salisen ilk taksite daha bir aydan ziyade zaman vardı. Bey uşağı çağırdı. Michel, Monsieur, böyle bir kağıdı bana getirmeye nasıl cesaret ediyorsun? Sen bilmiyor musun ki birinci taksitin gelmesine daha bir ay var. Git söyle, cevap yoktur. Baş olsun ekselans. Biçare Michel kapalı bir mektubun içinde ne olduğunu ve hususiyle birinci taksisin hülul edip etmediğini nereden bilecek ve bilse de beyefendiden emir almaksızın mektup getiren adama cevap vermeye nasıl cesaret edecekti? Behruz Bey canının birkaç surette sıkıntıya düşmesinden buraları hesaplayamamış ve zavallı Mişeli bir ikinci defa daha bir gayri hakkın tekdir etmişti. Mişeli def ettikten sonra Behruz Bey bıraktığı kitabı tekrar aldı. Mütalaya devam etmek istediyse de yapamadı. Kitabı bıraktı, mütessirane düşünmeye başladı. Lakin taksit zamanı gelince paraları nasıl vereceğiz? 3 gün evvel bile 190 lira verdim. Herhal'in hesabına bakmadık. Aybenk 230 lira olmuş. Paris'ten gelecek eşya da gelmedi. Biz bu borçları nasıl ödeyeceğiz? Valide pek fena dargın. Yemin etmiş konağı sattırmayacakmış. Elmasları da birer birer satıp konsolideye çevirdiğini işitiyoruz. 50 yaşında kadın. Bilmem daha ne kadar yaşayacak ki bu kadar para için canlılık ediyor. Kule kapısındaki mağazadan elime pek az şey geçti. Galata'daki hanın parasından kalan 600 lira ancak 3-4 aylık cep harçlığım demektir. Mon diyor. Bu borçları ödemeye bir çare bulamazsam ben ne yaparım hanımefendi? İstanbul'daki eve 4000 lira veriyorlar ya, bir şey yaparız artık valide hanım buna karışmasın. O benim babamdan kalan bir şey. Bir 4000 lira daha elime geçerse 1000 lirasıyla borçları öderim. 3000 lirayla da konsolide alsam epeyce entere getirir. Artık bundan sonra Sefihi de bırakmalı. Artık evleneceğim. Evlilere yakışan da sadece olmaktır. Meyus olacak bir hal yok. Le le le le le le. Behruz Bey iptidai emirde kendisini pek müteessir eden bu düşüncelerden de kurtulmanın çaresini buldu. Nakdi mevcut olan 600 lira bitinceye kadar Süleymaniye'deki konağı satmaya karar vermişti. Beyoğlu'ndaki, Galata'daki dükkanları, hanları satan tellal bundan evvel Süleymaniye'deki konağda 4000 lira kadar arz eder bir müşteri bulmuş idiyse de, o zamanlar beyin paraya ihtiyacı olmadığı gibi valide hanımdan da bazı mertebe muhalefet gördüğünden konak satılmamış ve fakat tellalın da bir zamanlar gerek konaktan gerek köşkten hiç çıkmayan ayağı bütün bütün kesilmişti. Mamafih yeri malum olduğundan indel iktida kendisini bulmak mümkündü. Çamlıca bahçesi münasebetiyle Behruz Bey'in muhabbeti sayfiyesini inhisar edip şitayesi nazarından bütün bütün düştüğünden makul olan köşkü satıp konuğu elden çıkarmamakken Behruz Bey bunun aksini muvafıkı hal bulmuştu. İşte beyefendi birkaç ay sonra düşeceği muzayakaya karşı konuğu satmak tedbirini düşünmekle teessüratını pek çabuk geçirdi. Müsterihane dejönesini etti, vermutat mesire be mesire dolaşmak için arabasına bindi, çıktı gitti. O günün akşamında şayanı tezkir fevkalade bir hal olmamıştı. Bey adeti veçiyle saat 1'de, 8.30, akşam tahammül etti. 1-2 saat salonda vakit geçirdi. Erkence hareme gitti, soyundu, yattı. 9 saat kadar bir düzeye rahatça uyudu. Aleş sabah gözlerini açtığı gibi pencereye koştu, perdeyi kaldırdı. Hava fevkalade latif idi. Kel ve jurne diyerek seviniyordu. Çünkü bu güzel günün adı Cuma'ydı. Bu sabahki tuvalet her günden ziyade sürdü. 20-25 kadar kolalı frenk gömleğinden hiçbirisini Behruz Bey beğenmediği için dadı kalfaya darılıyordu. Bunları Marigo ütüledi. Ne kadar da fena. Evet beyim, Marigo ütüledi. Hem de pek fena değil. Senin için fena değil ama benim için pek fena. Bu pililer nedir? Neresi kirli ben görmüyorum. Kirli demedim acanım, pili diyorum sana, buruşuk. Peki iyi, söyleyelim de bir daha dikkat etsin. Hem söyle hem de gene dikkat etmezse konjedi olacağını anlat. Konjediyen kim anlamadım. Comte et drôle, konjediye diyorum, konjediye, kovarım demek. Artık ben bilmem. Şu pantolonlara baksana, ne fena pililer yapmış. Kim devşirdi bunları? Ben devşirdim de. Boyun bağları nereye koydunuz? Yeni gelenleri. Hepsi çekmenin gözünde olacak. Hani ya yeni mendiller? Daha yıkanmadı. Gördün mü ya? Öyle şey olur mu? Şimdi ben ne yaparım? Abeyim, çekmenin gözünde belki 100 tane mendil var. Bir tanesini beğen alıver. Vui mezil ne son pa marke. Niye rezil olsun? Onlar da yeni yeni mendiller. Markalı değil, markaları yok onların. Markalısı da var. Dün ütülenirken gördüm. Terziden gelen kostümleri göremiyorum. Hepsi burada. İskarpinlerim gelmedi mi? Bilmem. Besbelli gelmedi. Şu botinleri ver bakayım. Dadı kalfayla cereyan eden şu muhavereden de anlaşılır ki Behruz Bey bugünkü cuma tuvaletine fevkalade ehemmiyet veriyor ve o cihetle gömlekten, boyun bağından, mendilden, pantolondan, ayakkabından kendisine en çok yakışacağı tayinde müşkülat çekiyordu. Gömleğin, yeleğin, pantolonun, jaketin, botinin birini giyip birini çıkararak hele tuvalet işine nihayet verebildi. Selamlığa çıktı. Doğru kabine de tramvayına girdi. Yazıhaneden mektubu çıkardı. Jaketin cebine güzelce yerleştirdi. Oradan salona geçti. Salondaki çiçekliğin içindeki en taze çiçeklerden güzel bir gül intihap etti. Jaketinin iliğine taktı. Biraz oturdu, biraz gezindi. Her çeyrekte bir kere saatine baka baka hele öğle vaktine yetişti. Derhal dejöneyi ısmarladı. Çünkü bu sabah kahvaltıdan sarfı nazar ettiğinden karnı iyice acıkmıştı. Badet tam salonda biraz daha oturdu, gezindi. Bir aralık gene kabinede travaya geçti. Şövalye kitabını açtı, karıştırdı. Nihayet saatine baktı. 7:30'u geçiyordu. Michel, Monsieur, Ma voiture. Tout à l'heure, excellence. Bir çeyrek sonra bey arabasına bindi. Koşede yerine geçti. Gır.
Ayrım sonu.